Ayrım 44.
Pat diye kesip atılacak bir konu değildi bu. İyice düşünmeliydi. Kapı açıldı, Nazif girdi. Başlayalım diyerek geçip oturdu yerine. Biraz sonra önde Nuri, ardında kelepçeli kollarından sürükledikleri Halil'le görevliler girdi içeri. Getirip bıraktılar sandalye üzerine adamı, çıktılar. Yüzündeki kara bezin alt kıyısına bulaşmışlardan başka yerinde kan yoktu Halil'in. Falakaya yatırılmışa da benzemiyordu. Gittiğinden çok bitkin görünüyordu yalnız. Tekme yumruk iyice ıslattılar demek. Sen neler yapmışsın gene Halil yoldaş? Söz söyleyecek durumu yoktu Halil yoldaşın. Benim melek gibi komutanımı üzmüşsün, yazık. Sen bizim dilden anlıyorsun demek, sevindim. O dilden konuşuruz biz de. Kasımpaşa'da bahçe içindeki gizli yerinizi biliyoruz. Şimdi sen bize orada neler oldu onu anlatacaksın. Suskundu Halil, başını dik tutmaya çalışıyordu. Korkuyorsun değil mi, söylemiyorsun. Biz her şeyi biliyoruz ulan orospu çocuğu. Turgut yoldaşla ortak siktiğiniz karı var hani, seher her şeyi anlattı. Gizli yerinizi de o gösterdi. Şimdi anladın mı? Yoksa biz nereden bulurduk orayı? Seher'in yardımı olmasa senin Beyoğlu'ndaki yerini nereden bulurduk? Çok güveniyordun değil mi? Senin karşında devlet var. Sallanır gibi oldu Halil. Konuşsana ulan puşt. Bir kısa sessizlikten sonra Halil dikelmeye çalıştı. Mırıldanır gibi. Çok pis dedi bitkin bir sesle. Öldürün, ne duruyorsunuz? Nazif kalkıp yaklaştı Halil'e. Saçlarını avuçlayıp başını kendine doğru çekti, eğildi kulağına. Anlayamadım dedi, ne kolay öyle, çok arayacaksın ölümü. Biz karar veririz ona, sen önce olan biteni anlat pis komünist. Dur bakalım, yeni başlıyoruz daha. Nazif saçlarını bırakınca başı göğsüne düşer gibi oldu Halil'in, dikelmeye çalıştı yeniden. Galip inanmıştı, kızmıyordu Nazif Bey, kızmış görünüyor, gerekeni yapıyordu. Galip gerçekten kızmıştı oysa. Nazif herife yürüyünce zilleyi indirecek diye beklemişti. Neyi, nerede, nasıl yapacağını kızmadan bileceksin bu işte. Yalnız bu işte mi? Bütün yaşam öyle. Yaz, Kasımpaşa'daki evi kimin parasıyla tuttunuz? Nuri'ye yazdırdıktan sonra Halil'e döndü Nazif. Evet söyle dedi. Halil sessizdi, başı önündeydi. Bir yıllık peşin vermiştiniz kirayı. Parayı nereden buldunuz? Duymuyor gibiydi Halil. Beyoğlu'ndaki evi de 6 aylık ödemişsiniz. Biz ay başını iple çekiyoruz. Nereden bu paralar? Bir de senden dinleyelim. Seher'in her dediğine inanacak değiliz ya. O Ruslardan aldık diyor. Onu da açıkladım işte sana. Sessizlik uzamıştı. Kalkıp gene yaklaştı Halil'e. Nazif yavaştan aldı gene. Böyle yaparsan ölüp kurtulacaksın öyle mi? Biz enayiyiz çünkü. Boşuna mı doktora baktırıyoruz seni? Daha bir şey yapılmadı. Domuz gibisin. Geberinceye kadar kan kusacaksın burada. En ince ayrıntısına kadar her şeyi anlatacaksın. Mazlum yoldaş söyledi, yalvardı. Bize yardımcı olduğu için biraz umudu var. Seher yoldaş da öyle. Asıl enayi sensin. Komünist kahramanı olacak. Sen kimsin ulan? Bizim elimizden niceleri geçti. Moskova'da yetiştirilmiş ne kıpkızıl hayınları bülbül ettik biz. Bunlar son uyarım bilesin. Bırak enayiliği de anlat. Başını kaldırdı Halil. Gözlerini kapatan kara perde arkasında birilerini aranır gibi ağır ağır sağa sola döndürdü başını. Bildiğinizi yapın dedi bitkinliğini örtme çabasındaki bir sesle. Söyleyecek bir şeyim yok. Bir duraladı. Asıl hayın sizsiniz, faşist herifler dedi. Güç tuttu kendini Galip. Fırlayıp yüzünün tam ortasına Nazif'in yaptığına benzer bir yumruk indirmek için dayanılmaz istek patlamıştı içinde. Vay orospu çocuğu. Nazif Bey'e baktı, kımıltısızdı. Biraz sonra Nazif kalktı yavaşça, Halil'e yaklaştı. Hadi Nazif Bey, şu herifi bir güzel vurmadı. Durdu başında. Faşist olalım istiyorsun demek dedi. Gerekirse faşist oluruz. Şimdi gör faşisti. Başıyla bir işaret yaptı. Kapıya fırlayan Nuri görevlileri aldı içeri. Bir anda sürükleyip götürdüler Halil'i. Arkadan çıkan Nuri'ye başıyla bir işaret daha yaptı Nazif Bey. Galip yüreğini kavuran kızgınlığı aşamamıştı. Aşk olsun sabrınıza abi dedi. Herifi parçalamak geldi içimden. Küstah. Gülümsedi Nazif. Alışacaksınız dedi. Baştan öyle olur. Onun sinirlerini bozacaksın. Kendi sinirlerini değil. Dert etmeyin, parçalayacağız. Durdu. Şunu da unutmayacağız Nadir Bey dedi. Görüyorsunuz çoğu blöf söylediklerimin. Yarın bir nedenle bırakmak zorunda kalabiliriz bu adamı. İzi kalmamalı yapılanların. Sorumlu düşeriz sonra. Zor durumda kaldı mı fırlatır atar bizi devlet. Bunları da bileceksiniz. İşler yalnız bizim elimizde değil. Allah'ın belası kafasını yasalara takmış. Kuyumuzu kazmaya özenen manyağın biri çıkabilir. Çıkar da ne olur? Belasını bulur da bizim de biraz başımızı ağrıtır bazı bazı. Düz asfalt değil bu yollar. Kapıya döndü. Gelin bakalım dedi. Çıktılar. Bir koridora sapıp yürümeye başladılar. Sait'in korkularını anımsadı Galip. Birbirini yiyen akrepler demişti Sait. Daha dokunulmaz konumdaki Nazif Bey'in de kaygısı olduğuna göre aşılamayan ortak gerçekti bu demek. İlerideki bir kapı açıldı. Nuri göründü. Başını salladı. Tamam anlamına. Girdiler içeri. Tavanı biraz daha yüksek, her yanı beton. Dikdörtgen orta bir jimnastik salonu büyüklüğünde. Sönük bir iki ampulün sallandığı bir yerdi burası. Boksörlerin çalıştığına benzer silindirik kum torbaları sarkıyordu tavandan. İleride açılan bir kapıdan Nuri ile bir görevlini soktukları, salt gözleri bağlı, çırılçıplak Halil'i görünce şaşırdı Galip. Almanya'da çok görmüştü. Aldırmazlar kimi banyolarda, havuzlarda böyle dal taşak suya girerlerdi. Ayağına güç basıyordu Halil. Sürüyerek getirdiler. Ellerindeki kelepçeyi çıkardılar. Bileklerini salonun ortasında 2 metre kadar aralıklı dikilmiş iki beton kazıktaki demir halkalara geçirip çarmıha gerer gibi bağladılar. Oğlan güç duruyordu ayakta. Sopayla vuracaklar sandı Galip. Öyle olmadı. Nuri ile bir görevli adamın iki yanında hemen yakınında asılı duran ağır kum torbalarını çekip salıncak gibi var güçleriyle fırlatarak bırakıverdiler çıplak gövdeye doğru. İki yanlı çarpan kum torbalarıyla sarsılıp iniltili bir ses çıkardı Halil. Birkaç adım yaklaştı Nazif. İnleme ne oluyor Halil yoldaş dedi. Faşistlerin önünde çok ayıp. Sen kahraman değil misin? Hiç yakışmadı. Nurilerin çekip savurdukları torbalar kısa aralıklarla gelip iki yanlı çarptığı çıplak gövdeyi ters yerlere kapılmış yelken gibi sallamaya başlamıştı. Bir ara gövdeye aynı anda çarpan kum torbaları arasından boğuk bir ses duyuldu gene. Biraz daha sokuldu Nazif. Enayilikten vazgeçtiğini söyle bitirelim bu işi dedi. Geberip gideceksin hıyar. Nazif'in konuşmasıyla Nuriler de torbaları tutmuş yanıt bekliyorlardı. Konuşsana ulan korkudan dilini mi yuttun? Asılı kollar arasında sallanan bitkin gövdede bir kımıldama oldu. Başını güçlükle kaldırdı. Bir şey diyecek sanıp eğildi Nazif. Dudakları kımıldadı asılı adamın. Kısa bir tükrük sesiyle çekildi Nazif. Duraladı bir. Gebertin bu puştu diye bağırdı birden. Gidiyorum. Canlı görmek istemiyorum artık bu herifi. Anladın değil mi? Anladım komutanım diye yanıtladı Nuri. Tam bir asker sertliğiyle. Sen benimle gel raporu al doktordan. Kendini kenefte asmıştır diye zabıt tutacaksınız. Tohumuna para mı verdik orospu çocuğunun? Öteki adamla birlikte sert adımlarla yürüyüp açtı kapıyı. Küt diye çarparak kapattı. Çıkmamışlardı, ikisi de içerideydiler. Şaşırmıştı Galip. Bir şeyler anlamaya başlamıştı ya, tam kavrayamamıştı. Nuri elindeki kum torbasını bir kez daha savurduktan sonra durdu. Halil'in yanına geldi. Bak kardeşim dedi, kimsin nesin bilmiyorum. Görevimi yapıyorum. Acıyorum da sana. Elimden bir şey gelmez. Şu anda yakalasın, benim de anamı siker bu herif. Görevli bir arkadaşımızı öldürdü, hiçbir şey olmadı. Hem katil hem de raporluymuş pezevenk. Buradan kurtulmaya bak, yolunda gidersin gene. Bak sana söyleyeyim, ölen bir şarkıcının ablası mı olurmuş ne dediler bir kız. Önce burada astı onu. Bir iki torba yiyince bayıldı kız. Herkes senin gibi değil. Götürüp hücrede etmedik rezillik komadı bu herif. Odun sokmuş kızın orasına. Sikmiş de dedi arkadaşlar. Günahı boynuna. Yapar bu pezevenk. Bir sürü şey anlatmış kız da. Ruslardan para alıyormuşsun filan. Ne yapsın zavallı? O kız soktu senin başını belaya söyleyeyim. İçine sıçayım böyle görevim ben. Bir gün durmam ya ne bok yiyeyim. Üç çocuğum var, insanlık değil bizimki. Ses yoktu asılı çıplak adamda. Kendini bırakmış gibiydi. Şaşkınlıktan dona kalmıştı Galip. Ara ara durup yeniden alarak nasıl güzel, nasıl inandırıcı oynuyordu Nuri. Sesine o ürkek acılı tonu nasıl vermişti. Tam alkışlanacak oyun. Bu gergin ortamda bile güç tutuyordu kendini gülmemek için. Nuri bir şeyler daha söylüyordu ki Nazif'in işaretiyle yanında bekleyen görevli birden açtı kapıyı. İçeri girmiş gibi de küt diye çarpıp kapattı. Nuri gürültüye sıçramış gibi korkuyla bağırmaya başlamıştı. Konuşsana ulan namussuz herif. emri duydun, öleceksen öl, biz de kurtulalım. Bela bu herif yahu. Yeni gelen görevliye döndü. Git yazılı emir getir arkadaş dedi. Durduk yerde nasıl öldüreyim adamı ben? Ölmüyor herif işte. Sonra benim üstüme kalıyor. Yardıma geldim dedi öteki. Asalım istersen. Olmaz arkadaş dedi Nuri. Göz göre göre asamam. Canlı adam yahu, biz çingene cellat mıyız? Kendi ölürse ölür. Kum torbalarını karşılıklı savurmaya başlıyorlardı ki Nazif Galip'e bakıp dışarıyı gösterdi başıyla. Sessizce çıkıp usulca kapattılar kapıyı. Koridorda yürürlerken nasıl oyun diyerek gülüyordu Nazif. Oyunu bilmem ama oyuncu üstün yetenek dedi Galip. Bizim Kel Nuri söylerim hep. Darülbedai'ye gitseydi başrolcüydü, göstermez de. Odaya geldiklerinde bu kum torbaları iz bırakmaz dedi. Ciğerini söker adamın. Allak bullak eder iç aygıtlarını. Şimdi vardiya sizde komutanım. Sizin karşınıza çıkaracaklar. Ben dinleyici. Bir iki konuşursunuz. Mırın kırın etti mi alır. Basınçlı hortumla buz gibi bir duş yaptırırlar. Hücreye sonra da. Yarın ben alırım. Çok acıktım. Bu oğlanı sökeceğiz. Ben bir tuvalete gideyim. Nazif çıkınca yorgun çöktü sandalyeye. Birinci şubede gördüğü falakayla bu yapılanları karşılaştırdı. Fantazisi vardı bunun. Daha zekiceydi, sabır işiydi. Bu namussuzların böyle domuzuna direnmesi ürkütücüydü biraz. Ellerine bir olanak geçirseler neler yaparlardı bize bunlar, kim bilir. Dayanabilir miyim ellerine geçsem? Kafasından atmaya çalıştı. Neredendi şimdi bu abuk sabuk düşünceler? Ne yapıyoruz ki biz? Devleti savunuyoruz. Onlar bizim elimizde. Ne yapılsa azdır bu vatan düşmanı itlere. Nazif geldikten biraz sonra da Nuri girdi. Kustu birkaç kez bu herif dedi. Nazif durdu. Üstüne bir çul atıp getirin bakalım dedi. Nuri çıkınca kusar da sıçar da dedi. Pisliği üstüne otursun puşt. Sandalyelerine geçtiler. Sinirleri yeniden gerilmiş, bir heyecan dalgası kabarmaya başlamıştı içinde Galip'in. Soruyu nasıl başlatacaktı? Kapı açılıp görevliler oğlanı sürükleyerek içeri almaya çalışırken de bulamamıştı ne soracağını. Kirli yırtık pırtık kilime benzer bir örtüyü harmaniye biçiminde doladıkları çıplak halli getirip sandalyesine külçe gibi bıraktılar. Bırakır bırakmaz da tuttular yeniden. Sandalyede duracak durumda değildi. Savunma gereği duymuş gibi düşecek dedi görevlinin biri. Düşsün dedi Nazif, bırakın. Bırakıp çıktı iki görevli. Düşmemişti Halil. Üstüne dolanmış harmaniye kaydı yalnız. Ardından kelepçeli kolları, omuzları sandalyenin arkalığına dayanmış, gözlerine kara örtü çekili, kumral başı arkaya sarkmıştı. Burun deliklerinde kurumuş kan vardı, ağzı aralıktı. Ağırdan soluyordu. Göğsü, karnı, göbeği, kıllarla kaplı cinsel organları ortadaydı. Galip'e baktı Nazif. Başla mı demek istiyordu bu? Ülkeye kapılır gibi oldu Galip. Ne soracaktı? Nazif anlamış olmalıydı. Uzandı masaya, kağıt parçası üstüne bir şeyler karalayıp uzattı. Ruslardan parayı nasıl aldınız yazıyordu kağıtta. Toparlanmaya çalıştı Galip. Üzüldüm sizi böyle görmekten Halil Bey dedi. Bir tek şu soruma yanıt verin. Dinlenmeye yollayacağım sizi. Ruslardan nasıl para aldınız? Sustu. Tam bir sessizlik çökmüştü odaya. Sessizlik uzayınca Halil'in dudaklarındaki solumada durmuş gibi geldi birden. Yoksa bir ürperti dolaştı içinde. Nazif'e baktı, o da duralamıştı. Başıyla Nuri'ye gösterdi Halil'i. Makinenin başından kalktı. Masayı dolanıp geldi Nuri. Eğilip baktı Halil'e. Ağzına yaklaştırdı kulağını. Dokunup hafiften ırgalamaya çalıştı. Döndü Nazif'e, başını salladı. Gitmiş gibisine. Bakıştılar Nazif'le. Doktoru çağır. Fırladı Nuri, Nazif kalkıp yaklaştı. Bayıldı belki dedi. Uzanıp iteler gibi sinirli biçimde sarstı omuzlarından. Birden dengesi bozuldu iğreti duran gövdenin. Yavaşça sağına kaydı, gürültüsüzce düştü sandalyeden. Kıvrılıp kaldı öylece. İrkilerek kalktı Galip. Nazif de şaşırmış gibiydi. Uzanır gibi oldu gövdeye. El atsın mı, atmasın mı? Sallantıda kaldı bir. Dikeldi birden. Rahat bir soluk aldı Galip. Bulantıyla karışık bir korku doğmuştu içinde. Nazif yardım isteyecek diye. Nasıl dokunurdu bu çıplak ölüye? Ya kusarsam diye geçti içinden. Morgda gördüğü parçalanmış ölü geliyordu gözlerinin önüne. Nazif kapıya doğru yürüyordu ki sabahki doktor binbaşı önde, Nuri arkada girdiler içeri. Sessizdi doktor. Başıyla selamlayıp yerdeki çıplak adama yaklaşıp çöktü hemen. nabzına el attı. Boynunda asılı duran aygıtla göğsünü, yüreğini dinledi. Yüzündeki kara bezi çekip çıkardı. Göz boşluklarına yerleştirilmiş pamukları aldı. Geniş alınlı, kumral, morarmış yüzdeki kapalı göz kapaklarını kaldırıp baktı. Bir küçük yuvarlak ayna çıkardı cebinden. Yatağın ağzına götürüp tuttu biraz. Aynaya baktı, doğrulup kalktı ayağa. Ölmüş dedi. Ağır bir sessizlik çöktü odaya. Sinirli bir adım attı Nazif Bey. Kızdığını saklamıyordu. Orospu çocuğu dedi. Bir süre suskun kaldılar gene. Doktora baktı Nazif. Rapor dedi. Sessiz bakışıyorlardı. Yazayım mı dedi doktor. Otopsi gerekebilir, iç kanama. Kurcalayan olursa başınızı ağrıtırlar. Suskun, düşünceli kaldılar. Yavaşça doktor aldı gene. İyisi kapatın siz bu işi dedi. Ben görmedim. Nazif Nuri'ye baktı. O da hafifçe başını salladı doğru anlamına. Doktor eğilip başıyla selam verdi. Sessizce yürüyüp çıktı odadan. Nazif'le Nuri bakışıp kaldılar bir süre. Galibi unutmuş gibiydiler. Aşağıda yalnız Feyzullah kalsın dedi Nazif. Ötekileri yukarı gönder. İkinizin işi bu. Harita dışına. Başını salladı Nuri anladım gibisine. Giysilerini filan da neyi varsa birlikte gömün. Kayıtları da temizleyin. Kayıt yapılmadı. Bir daha gözden geçir. Baş üstüne. Sessizce çıktı Nuri. Yerdeki ölüye bir süre baktı Nazif. Dönüp bir iki adım attı. Galip'in varlığını o zaman anımsamış gibi. İşte böyle Nadirciğim dedi. Tam yakaladım dersin yılanı. Kayıp gider bir delikten. Şuna bak bok gibi yatıyor eşek oğlu eşek. Madalya alacaktı yoldaşlarından. Kapı açıldı. Demin kum torbalarındaki görevliyle Nuri girdi içeri. Harmaniye benzeri kilimin üzerine kaydırıp uzattılar ölüyü. Uçlarından tutup kapıya doğru sürmeye başladılar. Tam çıkarlarken bırakıp döndü Nuri, koşarak geldi. Halil'in masa üstünde duran öte birisini yandaki açık zarfa tıkıştırıp aldı. Koşturarak gidip ölünün göğsüne bıraktı. Kilimin ucuna eğilmişti ki, ''Hey durun'' dedi Nazif. Nuri iverek masadaki öte biriyi toparlarken yavaşça kayıp masa dibine düşen enam takılmıştı gözüne. ''Bunu da alın'' dedi. Pabucunun burnu ile iteleyip beton üstünde kapıya doğru kaydırdı enamı. ''Yanına koyun onu da'' dedi. ''Öbür dünyada işine yarar belki.'' Ölü çıkarılıp da kapı kapanınca durulur gibi oldu Galip. Eğitim zayiatı. Nazif'e baktı anlamadan. Orduda bir deyimdir bu dedi Nazif. Kuşkulu bir er temizlendi mi raporuna öyle yazılır. Dönüp ölünün çıkarıldığı kapıya baktı. Gerçekten enayiymişsin ulan dedi. Olayı sindiremediği belliydi. Yenilme duygusunu aşamıyordu bir türlü. Oturdu, kalktı, bir iki dolandı odada. Galip'in önünde durdu. ''Ne dersiniz Nadir Bey?'' dedi. ''Nereden başlayacağız işe?'' Hiçbir şey demeden kaldı Galip. ''Ben gidiyorum, bu işi siz düşünün artık mı?'' diyecekti. Tam da sırasıydı ya. ''Bir soluk alalım hele'' dedi. ''Düşünecek vakit var daha.'' Duralayıp dalgın baktı Nazif. ''Doğrusun'' dedi. ''İyi bir düşünmek gerek. Allah mazluma acil şifalar versin. Haydi çıkalım.'' Çıktılar. Koridorlar sessizdi. Asansör kapısına sapmadan koridorun ucundaki arka kapıya yürüdü Nazif. Kapı açıktı. Nuri ile Feyzullah, kilime sarılı ölüyü uzattıkları sedyeyi çıkarıyorlardı. Nazifleri görünce duralayıp yol vermek istediler. ''Yürüyün siz'' dedi Nazif. ''Kapıyı kapatırım ben.'' Çıktılar. Kapıyı çekip kapattı Nazif. Mahzenin karanlık dehlizine doğru, uzayıp kısalan gölgeler içinde... Giysileri üstüne yayılmış ölüyle sedyeyi taşıyan iki adama baktı Galip. Kazma kürek uzatılmıştı ölünün yanına. Sedyenin ön koluna asılmış gemici fenerinin kirli, sarı ışığı sedyeyi taşıyanların adımlarıyla sallanıp duruyor, uzayıp kısalan karartılı gölgeler yayıyordu mahzenin soğuk duvarlarına. Çocukluğunda gördüğü korku filmlerini anımsadı. Bir ürperti gezindi içinde. Nereye gidiyordu bunlar? Dönüp göz ucuyla çekinerek bakışından anlamış olmalıydı Nazif. Garaj yönüne doğru yürürlerken, ''Harita dışına götürüyorlar'' dedi. ''Yumuşak topraklı bir yer var yukarıda.'' Adımlarının boğuk yankılandığı kemerli yolda sessiz yürüdüler bir süre. ''Bu iş tatsız kapandı Nadir Bey'' dedi Nazif. ''Ne yapalım? Biz elimizden geleni yaptık.'' Dışarı çıktıklarında tipi vardı. Yüzüne çarpan buz gibi hava iyi gelmişti. Nazif'in önerisine bırakmadan eve gitmesi gerektiğini söyledi. Ses çıkarmadı Nazif. O da yalnız kalıp dinlenmek gereksinimi duyuyordu belki. Dalgındı. Bir taksi çevirip atladılar. Konyalı lokantası karşısında bıraktı Nazif'i. Beyoğlu'nda bir lokanta önünde durup girmeyi geçirdi içinden, olmadı. Yemek yiyecek değil, görecek durumda bile değildi. O etler yağlı, salçalı. Eve geldi. Portakal, elma çıkardı dolaptan. Onu bile istekli yemiyordu. Nazif Bey'i düşündü. Ne güç işti yaptığı adamın. Nasıl saygı duyulmazdı böyle birine? Onların sarsılmayan çelik istencine ne çok şey borçluydu bu vatan. Ayrılmamak olmazdı da işteki paylarını bölüşmek için yumuşak, ona epey şey bırakır bir çözüm önerecekti Nazif Bey'e. Telefon çaldı, Mithat'tı. Akşama sözü ağzına tıkar gibi kesti. Çok yorgundu, yalnız kalmalıydı. Yine zırladı telefon. Semra ise, evet Semra'ydı. İyi ki aradın kız, onu istiyordu işte. İki saate kadar buradaydı Semra. Kapattı telefonu. Bir de Mükerrem Hanım'ı yoklayıp buluşacakları günü saptayarak onun da gönlünü almalıydı. Necla diyecek şimdi gene o da. Sait'le konuşup bir görüşme sağlamalı gitmeden. Telefonu çevirdi ağır ağır. O gece konakta kapıyı açıp karşısında üç sivil polisi görünce öylesi korkuya kapılması, içeride birileri yakalanacak, polisin eline önemli belgeler geçecek kaygısındandı Necla'nın. Turgut'un arkadaşlar oradan yararlanıyor sözü takılmıştı kafasına. Ev aranıp da yasaklı bir şey bulunmadığı saptanarak cipe bindirildiğinde yükseklerde süzülen kuş gibi duyumsadı kendini. Daha birinci katta aramanın başında dururken tozlu halılar arasından kocaman bir sıçan ayaklarına doğru fırlayınca çığlığı basmasıyla, aramayı yapan polisin boş bulunup zıplaması gözünün önüne geldikçe gülmekten alamıyordu kendini. Olay sırasında da gülmüştü tutamayıp. Duymazdan geldi adam, pek uzatmadı aramayı da. Evde bir şeyler var idiyse polisin yolunu kesen o kahraman sıçan kurtardı partimizi. Merdiven altındaki odunluk kömürlüğe de şöyle bir bakıldı. Polisler yıllardır uğranmamış izlenimi veren aşağılarda bir şey bulamayıp en üst kata çıktıklarında bir oh demişti.